Karaağaç Hayaletleri.
Merhaba sevgili Radyo Güne Bakan dinleyicileri. Korku edebiyatından görsel ürünlere, korku kültürünü, üretimlerini konuşacağımız Karaağaç Hayaletleri. Her hafta Cuma gecesi siz sevgili dinleyicilerimizle Trakya Üniversitesi Radyosu'nda buluşuyor. Ben Mehmet Berk Yaltırık, namı diğer Songül Nebani.
Ben Berkay Sarmacı.
Bu haftaki konumuz toplumsal olaylar ve korku kültürü.
Bu aslında çok birbiriyle ilişkili bir durum. Toplumsal bir olay veya histeriden sonra bu tabii ki de edebi eserlere de yansıyor. Bu çıkan edebi eserler de tekrardan topluma mal oluyor eğer o konuyu işliyorsa. Çeşitli eleştiriler alıyor, dini gruplardan baskılar, eleştiriler alıyor. Eleştirmenler tarafından yerden yere vurulan ama sonradan çok beğenilen kült işler de ortaya çıkıyor. Bunu başta farkına varamıyoruz. Böyle durumlar var ve aslında bunu güncelde de görüyorum. Hani korku ile ilgili işte bir şey yazmak isteyen veya film senaryosu yazmak isteyen, çekmek isteyen güncel üreticiler şu anda tepki alırım diye korkuyorlar aslında. Ya korkuyla ilgili bir şey yapmak isteyen bir sanatçının bile şu anda bir baskı korkusu var aslında. Onu o bariyeri aşamıyoruz. Tepki alacağından korkuyor.
Ha evet, ister istemez bir yani bir otokontrol ya da bir otosansür gerekiyor mu? Biraz gerekiyor çünkü evet biz reaksiyon yaratması bekliyor, bir tepki uyandırması. Sanat eseri sonuçta ama belli açılardan da çok farklı yanlış algılanabiliyor, infiali yol açabiliyor. Bu açıdan bir orta yolu bir dengede tutturulması da gerekiyor. Fakat bu belli açılardan, bu mitolojide bir hikaye var ya, demokrasi kılıcı. Hani at kılından çok ince bir sicime bağlı bir kılıç. Demokrasinin oturacağı tahtın üzerine bağlanır ve ona krallığı tehlikeyle vurgulanır.
Kesinlikle
aslında bu kadar
öyle.
Bu kadar ince nazik bir durumdasın diye. Üreticinin de her zaman için demokrasi kılıcı gibi başımızın üzerinde ister istemez sallanıyor. Gerçi bunda biraz eşyanın tabiatı da etkili. Nedir eşyanın tabiatı? Bizim bu anlattığımız korkunç vakalar, şehir efsaneleri, motifler, insanların sözlü olarak dile getirdiği kültürlerin bir parçası olan unsurlar ya, işte vampir histerilerinden bahsettik vesaire. Zamanında Avrupalı seyyahların yolu Balkan topraklarına düştükçe denk geldikleri bu çeşitli vampir temalı toplu histeri vakalarına tanık oldukça bunlar olabilir mi diye tartışıyorlar ya, ve bu aynı zamanda Avrupa'da dini ve edebi tartışmalara yol açıyor. İşte vampir edebiyatı öyle pat diye birden ortaya çıkmıyor. Bu tür felsefi ve dini tartışmalar neticesinde korku edebiyatı biraz besleniyor, gelişiyor ve insanlar ölüm sonrasında kafayı takıyorlar. Bazı eserler yazmaya, üretmeye, kendi aralarında tartışmaya başlıyorlar diyebiliriz yani bu açıdan.
Evet, bazı normlara meydan okuyarak, o normları eleştirerek bir eser üretiliyor bu tarz şeylerde. Çünkü o dönem için hani hala, gerçi güncelde de o dönem için diyorum ama hala tabu olarak görülen şeyler var ve korku sineması bunlarla çok ilişkili. Edebiyatı da çok ilişkili. İşte ölüm, ahlak, psikoloji, delilik, bu temalara işlediği zaman genelde ilk tepki alıyor yani direkt. Bunlar çünkü tabu olarak görülen şeyler aslında toplumda hala da. O tarafa dokunan bir şey anlattığın zaman sana da o gözle bakılabiliyor aslında.
Tabii şöyle bir durum var. Sanatçı inceden bir zülfiyare dokunmalı. Çünkü biz bir korku hikayesi yazdığımız zaman, ben bunu kendi açımdan söyleyebilirim, farkında olmadan, bazen bilmeden istemeden gördüğümüz bir aksaklığa, bir sıkıntıya değinebiliyoruz. İşte bununla ilgili ayrı bir program yeri yapacağız. Avrupa'da bazı hayalet hikayeleri var. Bunların kahramanları Yeniçeriler mesela. Türk figürü yani. Hep bir egzotik, bir sihirli gözle bakıyorlar böyle bir. Çünkü uzak gördükleri bir kültür. Osmanlı yanı başlarında da olsa uzak gördükleri bir dünya, uzak gördükleri bir kültür. Dolayısıyla belli önyargılara maruz kalmış bir kültür. Bizim Türk kültürü. Dolayısıyla ben tarihi metinleri okurken bazı yazarların, işte seyyahların bakış açılarını az çok kestirebiliyorum. Bunu kestirebilmemin sebebi de bir korku edebiyatıyla uğraşmam. Çünkü bir ötekini tasvir ediyorsun ya, sana yabancı egzotik gelen bir kültüre temas ediyorsun ya. Burada da aslında bir yadırganan ya da aşina olmayan ortam ve çevreyle etkileşime girmenin bir tezahürü var. Yani korku buradan neşet ediyor. Alışık olmayanla, bilindik gerçeklik ve günlük yaşam kalıplarının dışına çıkmayla söz konusu olmaya başlıyor. Dolayısıyla toplumsal olaylar ve korku kültürü dediğimiz zaman burada ister istemez karşımıza toplumu sürekli, işte günümüzde mesela basitinde sosyal medya, yapay zeka diyoruz, internet hayatımıza girmesi, televizyon dizilerinin insanların beyinlerini şekillendirmesi, birçok farklı korku unsuru, hep endişe unsuru dikkat edilirse buralardan neşet ediyor ve Korku her zaman klasik olmak zorunda da değil. Bir gökdelende kaybolma korkusu bile bir korku mesela. Bir şehirde kaybolma korkusu bile söz konusu olabiliyor ki bunlar da bazen belli filmlerin ya da hikayelerin konusu olmaya çok çok müsait. İlla ki metafizik bir dehşet işlenmesi gerekmiyor ya da bu sokeyi maskesi takmış bir çam yarmasının sizi kovalaması gerekmiyor. Mekan da bulunduğumuz günlük koşullar da değişen koşullar da bizim için pekala bir korku üyesi olabiliyor.
Mesela ben şeyi merak ediyorum. Bram Stoker Dracula'yı
Evet.
yazdı, yayınlandı. Nasıl tepkiler aldı? Nasıl eleştirilere
İşte
maruz
benim bam
kaldı?
telime dokundu şimdi. Şimdi genel olarak gotik edebiyat döneminde de 1700'lerin sonundan 1800'lerin sonuna kadar uzanan süreçte gotik edebiyat çerçevesinde üretiliyor bu eserler. Dinleyicilerimiz için çünkü herkes edebiyat tarihçisi değil. Bir dönemlendirmeyi verelim. Nedir bu? Gotik dediğimiz kasvetli eski mekanlarda geçen çoğunlukla doğaüstü ve dehşet öğelerinin, folklorik öğelerin de, dini öğelerin de işlendiği, genellikle Avrupalı yazarların, Amerikalı yazarların kaleme aldığı tür o dönem için. Bizden de Hüseyin Rahmi Gürpınar gibi etkilenen yazarlar var ama çok bu türde eserler vermiyorlar etkilenseler de. Gerek bu gotik edebiyat döneminde gerekse 1900'lere doğru korku edebiyatı döneminde bu eserler çeşitli önyargılara maruz kalıyor zaten. Yani bir kere eserlerde yani karakterlerin kötücül olması, karanlık olması, alışıldık kahramanın baş kişi olduğu, iyi örnek insan olarak görüldüğü, anlatı kalıplarıyla hemhalken bir anda ana karakterin kötü karakter olmasını bir kere bir yadırguya insanlar. Garip olaylar anlatılmasını, korkunun ve dehşetin bir estetik öğesi haline gelmesini yadırgıyorlar. Kendileri bile yadırgıyorlar ilk etapta. Bu ilk önyargı. Sonrasında ikinci önyargı, bu eğlencelik bir tür. İnsanlar eğlensin, boş zaman geçirsin diye yazılmış bir tür. Bunun edebiyatla alakası yoktur önyargısı doğuyor ki. Burada da aman edebiyat elden mi gidiyor gibisinden bir önyargı endişe doğuyor. Bizim edebiyatta da var. Bu ilk çıktığı da Batı edebi çevrelerinde de konuşulup tartışılmış bunlar. Üçüncü bir durumda eserlerin yazıldığı dönem ki ahlaki ya da dini işte koşullara göre diyeyim. Yani düşün 1700'lerde kilisenin varlığı sorgulanıyor. Krallar hani ihtilaller dönemi başlayacak, krallar devrilecek. Bu şartlarda insanlar edebiyatta da belli tabuları, belli konuları sorguluyorlar. Belli temaları mizahi olarak işleyebiliyorlar, dalga geçirebilir hale getiriyorlar falan. Dolayısıyla böyle bir üç aşamalı bir önyargıyla karşı karşıya korku edebiyatı ve üretimi. Yurt dışında da yani Avrupa ve Batı memleketlerinde de Amerika'da da böyle. Bizde gelişirken de bu süreç böyle gelişti. Mesela Bram Stoker Dracula yazdığı zaman ilk etapta İngiltere'de çok ses getirmiş bu kitap. Daha o zamandan birçok satma durumu olmuş. Ama asıl ölümünden sonra şöhret kazanacak. Sinemayla birlikte şöhret kazanacak Dracula. Bram Stoker Dracula'yı ilk yazdığı zaman kadın vampir figürlerinin kullanılması, işte Balkan hikayelerinde de vampir öyle ya, yoldan çıkarır adamı, kandırır işte tuzağına düşürmek için. Vampir tiplemesinin bu şekilde kullanılması. Ha bunu ilk yapan Bram Stoker değil. Folklorda zaten böyle. Vampir temalı bir sürü roman ve tiyatro yazılmış Bram Stoker'dan önce. Carmilla dahil, Polidori'nin vampiri dahil. Tiyatro eserlerinde de vampir hep baştan çıkartan ki zaten vamp kadın diyoruz yani sinemada işte. O tipleme, o isim de o vampir tabirinden geliyor. Fakat ihale burada Bram Stoker'a kesiliyor. Yani sen işte bizim Viktoryen ahlak ölçülerine uymayan bir roman yazdın gibisinden. 1897'de yayınlanıyor ve 1880'lerde yazılmış bir eser. Bir hayli tepki çekiyor o dönem.
Frankenstein ondan önce miydi, sonra mıydı?
Frankenstein ondan önce. Frankenstein daha eski. 1800'lerde yayınlanıyor. 16 ya da 18
O
olmak
da
üzere.
benzer tepkilere uğruyor
Tabii.
aslında.
Çünkü orada da işte bir doktor değil de aslında bir deha ya da dahinin ölümü yenip sen işte tanrı olmaya oynaması ki buradan aslında cezalandırıyor yani. Kardeşim sen işte bak böyle bir günah işliyorsun. Başına bu geliyor. Bir ibret öyküsüdür aslında Frankenstein. Çünkü korku hikayesinin temelinde ibret hikayesi vardır ya, ibret hikayeleri vardır ya. Menkıbeler, meseleler vardır. Burada da bir mesel var aslında. Fakat yine de tepki çekiyor çünkü sen işte bu ölümü yenme, ölümü alt etme temasını nasıl kullanırsın ya da mezarlıktan bir ölünün parçaları kullanılarak bunun ortaya çıkması ve gerçekten korkunç bir durum yani. Bir heyula, bir canavar anlatılır bir anlamda kitapta. İlk sinemaya uyarlanan karakterlerden biri aynı zamanda. Thomas Edison, o meşhur biz ampulü icat etti diyebiliyoruz ama Thomas Edison bir girişimci aynı zamanda film şirketi kuruyor ve 1913'te ilk korku filmlerinden birini çekiyor. Frankenstein. Ve o kadar ürkütücü ki YouTube'da var arkadaşlar. Edison's Frankenstein yazdığı zaman çıkıyor bu film. Biz Berkay'la izledik. Gerçekten ürkütücü bir Frankenstein tasviri var orada. Yani siyah beyaz dönemden itibaren tıpkı Dracula gibi sinemanın da vazgeçilmez figürlerinden biri haline geliyor ki işte daha 1922'de Nosferatu'yla 1913'de Frankenstein'le popüler olan bu figürler 1931'e 32'ye geldiğimiz zaman Todd Browning'in Dracula ve Frankenstein uyarlamalarıyla Bela Lugosi ve Boris Karloff'un efsanevi performanslarıyla dünya çapında popülerlik kazanmaya başlıyorlar. Yani bu eserler zaten biliniyor, klasikler ama daha da bilinir hale gelmeleri sinemayla söz konusu oluyor ve burada da yine belli tepkiler söz konusu oluyor. Çünkü 1950'lerde Amerika'da korku dergileri çıkıyor. Creepy, eerie gibi çocuklara yönelik korku hikayeleri. Sonrasında tepki veriyor insanlar. Hani çocuklar bunlardan etkilenir, korkar diye. Ve bir yaş sınırlaması getiriliyor. Bu usulleri sen kullanabilirsin. Ama bu şekilde diye bir pedagojik bir sınırlama, bir uygulama getiriliyor. Ve tabii tepki gösterseler de çok engel olamıyorlar. İşte film dünyasının canavarları diye bir dergi var. Stephen King dahil birçok korku yazarına sonraki yıllarda yaşayanlara bile ilham vermiş bir dergi. Çocuklar her zaman için bu tür ilginç figürlere ihtiyaç duyuyorlar. Çünkü insanın hikaye merakı ihtiyacı hep var. Yani atamızın, dedemizin, ninemizin anlattığı hikaye bizi ne kadar korkutsa da ateş başında o hikayeyi dinlemek. Bana çok gelen yorumdur o. Sizin romanlarınızı okurken sanki babaannemden, dedemden dinliyorum. Soba başında oturmuşum. Ateş başında bunu dinliyorum. Benim YouTube kanalda da çok genel yorum bu yani. Dolayısıyla insanlarda böyle bir ihtiyaç var. Bunların kültürel tarafı da var. Bir eğlence tarafı da var. Dolayısıyla belli tepkiler görmüş ama bütünüyle de hani önüne geçememişler. Yine aynı şekilde bu sadece bu iki eserle sınırlı değil. 1920'lere 30'lara geldiğimiz zaman da işte Lovecraft çıkıyor karşımıza ki o dönem artık korku demeye başlıyorlar doğrudan. Daha bunun ismi verilmiş. Edgar Allan Poe'nun yazdıkları keşfedilmiş Amerika'da artık biliniyor. Fransa'daki etkisinden sonra. Bu arada gariptir. Lovecraft'ta Edgar Allan Poe'da ilk Avrupa'da keşfedilip sonra Amerika'da popüler oluyorlar. Yani kendi ülkelerinde değil. Çok bilinmiyorlar. Yani Edgar Allan Poe 1840'larda vefat ettikten sonra 30'larda uzunca bir süre unutuluyor. Mezar falan kayboluyor. Sonrasında Fransa'da Baudelaire'in çevirileriyle meşhur olduktan sonra şiirleriyle birlikte öyküleri eski kıtada popüler olduktan sonra o zaman Fransızca bir edebiyat dili yaygın. İnsanlar bu neymiş diye okuyor. Bizim Hüseyin Rahmi Gürpınar başta olmak üzere belli yazarlarımız da ben Edgar Allan Poe okuduklarına çok eminim. Kalemlerinde etkilerini görüyorum. Zaten polisiyenin de babası aynı zamanda. Sadece korku edebiyatının değil polisiyenin de babası aynı zamanda. Borg Sokağı cinayetleri olan ilk polisiye öykü o. Ve o meşhur bir dedektif tiplemesinin kullanılması polisiye de o yapıyor. Yani Edgar Allan Poe buluyor. Ve öyküleri gerçekten tekisiz ve rahatsız edicidir. Edgar Allan Poe'nun. Dolayısıyla o da tepkilere yol açıyor okuduğunda. Yani muhtemelen öğretmenler çocukları çok haşlamışlardı oradan. Bunu mu okuyorsun sen klasikler dururken diye. Şimdi bu eserler artık klasik diye geçiyor günümüzde. Yani bunlar izafi kavramlar. Değişiyor dönemine göre. Dracula da artık bir edebiyat klasiği. Frankenstein da. Lovecraft da artık bir klasik. Çünkü 20'lerde 30'larda yazılmış hikayeler. Ve sonrasında da artık günümüzde bilgisayar oyunlarına kadar girmiş. Popüler kültüre girmiş. Tabii telifi de düştü Lovecraft'ın. Herkes basıyor. Sebebi o yani biraz da. Böyle bir durum söz konusu. Ama her zaman için bunlar tepkilerle karşılaşıyorlar mı? Karşılaşıyorlar. Mesela çok ilginç bir örnek. Sen bahsetmiştin bu Freaks filmi.
Evet.
Bir örneği.
Freaks filmi o açıdan sıkıntılı bir film. Hatta birçok ülkede de yasaklanıyor. Anlattığı hikaye itibariyle. Gerçekten filmde engelli insanların, birebir engelli insanların kullanılması insanları çok şok ediyor yani işte. Siyam ikizleri olsun falan. Ya cidden dış görünüş olarak da garip duran oyuncular seçmişler. Ve onların aslında onları ötekileştiren insanlardan öç alması, intikam almasıyla film bitiyordu diye hatırlıyorum. O da çıktığı dönem, o da zaten Todd Browning'in filmi. Dracula'nın ilk 30'lardaki filmini yapan adam. O da gariptir. Hem Dracula'yı yönetti hem o filmi yönetti. O da bu açılardan tartışılan bir film oldu. Aslında ötekileştirilen insanları anlatırken kendisi ötekileştirmeye başladı bu açıdan. O yüzden böyle bir tarafı var her zaman korku sinemasının. Dediğim gibi güncelde de hala bunlar var. Aslında siz canavarı anlatırken canavarlaştırıyorsunuz veya ötekiyi anlatırken ötekileştiriyorsunuz. Twitter'da da bununla ilgili bir yazım var. Yani bilgilenen oradan da bakabilir detaylı olarak. Yani bu sürekli belki korkunun anlatıların özünde olan bir şey gibi geliyor bana. Bu sürekli böyle devam edecekmiş gibi sanki. Hani bu algıların kırılmasıyla da alakalı bir durum değilmiş gibi geliyor bana her zaman. Çünkü Hep korku anlatıları uç noktayı anlatan hep cüretkar şeyler olmuştur.
Evet.
Sürekli insanın iç duygularını, maneviyatını veya toplumsal korkularını da böyle anlatan şeyler olduğu için sürekli insana ve topluma dokunan ve uç noktalara anlatan şeyler olduğu için sürekli her yeni nesil veya her ileride de böyle bir korku filmi, korku kitabı yazıldığı zaman muhtemelen bu tarz şeyler işlenecek ve insanlara her zaman garip gelecek bir sanat olduğunu düşünüyorum.
Sen Psycho filminden de biraz bahsetmiştin.
Psycho filmi de
Yan
çıktığında
yana önce bir
akıl
konuşmuştuk.
hastalığı temasını ve çok şiddet içerikli o bıçak sahnesi olsun. O temayı böyle çok işlediği için o da çıktığı dönem tepkiler almış tabii ki de. İşte annesinin kılığına girmesi falan böyle psikoseksüel durumlar vesaire. O da aynı eleştirilere tabii ki de maruz kalmış. Ya bu kaderinde var gibi bir şey artık.
Bizde şöyle bir boyutu var işin yalnız. Ben Islancan Abdülhamit Paşa romanını yazdığımda bir vampir romanı. Tarihi korku. 2019'da çıkan. Orada romanla ilgili şöyle bir eleştiri geldi bana. Birkaç farklı okurdan. Ya bu tam korku romanı değil. Böyle bir eleştiri geldi. Sebebi de şu. Metafizik olayların romanın ikinci yarısından sonra ağırlıklı olarak başlaması. İlk yarısında metafizik öğe olmaması. Fakat ilk yarısında Abdülhamit karakterinin eşkıyalık seneleri. Yani bu 1600 yıllarda yaşamış bir sipahinin oğlu. Savaşa gidiyor ve seferde katılıyor. Viyana kuşatması. Bozgundan sonra Taşra'da eşkıyaya katılıyor. Firari olduğu için. Öyle bir sosyal arka planı var ve orada korkunç eylemlere imza atıyor. Böyle bir kötü karakter yani. Sonradan belasını bulup hortlayacak zaten karaktere. Ne olacağı belli. Çok garip geldi bana. Dedim ki ya dedim insanın yaptığı canavarlığı canavarlıktan mı saymıyorlar acaba dedim. Sonra 3. romanın Karanlığın Şahidesi yazarken üstüne şöyle bir not ekledim ben. Yapmak istediğim sanatı, korku edebiyatını kısaca hani meşhur bir tabir var ya insanı insana insan canlatma tiyatro nedir? Diyorum ki ben de korku edebiyatı canavarları canavarlara canavarca anlatma sanatıdır diye bir ibare ekledim ben de. Burada aslında insana bir hatırlatma var yani insan yoldan çıkabilir, nefsine kapılabilir. Hep bu tarafı hatırlatmak lazım insana. Aslında korku edebiyatı biraz bunu ayna tutuyor. O rahatsız ediyor. Çünkü bu rahatsız edici bir gerçektir. Yani insana nefsinin olabileceği, buna işte sapabileceği, kolaylıkla hani şeytana uyabileceği, korku hikayeleri, ibret hikayeleridir ya, menkıbeler, meseleler de ya, bunu hatırlatabileceği için insanda bu yönüyle de aslında bir rahatsızlık
Evet,
uyandırıyorlar, yaratıyorlar.
yüzleşmekten aslında kendileriyle yüzleşmekten
Evet.
veya rahatsız olduğu konularla yüzleşmekten
Evet.
rahatsızlık duyuyorlar aslında. Ya bunun daha geniş ölçekte toplumsal olayların işte korku sinemasına yansıması dediğimizde zombi filmleri ön plana çıkıyor. O dönemin siyasi ve tarihi olayları, ayrımcılık konuları olsun, ırkçılık, mülteciler, mültecilerle ilgili konularla genelde ilişkilendiriliyor. Night of the Living Dead filmini örnek olarak George Romero'dan ondan bahsedebiliriz. 50'ler 60'larda Godzilla filmleri nükleer savaş tehlikesiyle ilgili korkulara anlatır. 54'te I Am the Legend romanı biyolojik savaş ve insanlık sonrası dünyayı mesela ele alır. Şey de aslında bu yapay zekaya da buradan bağlayabiliriz. Yeni bir buluş veya bilimin insanlara duyurduğu ve insanlara garip gelen onları anlam veremedikleri şeyleri genelde korku unsuru olarak korku sanatı ele alıyor.
Başka hangi örnekler geliyor akla mesela bu bağlamda?
Aklıma şey geliyor bu tam tersi değil aslında ama Jordan Peele'ın 2017'de Get Out diye bir filmi vardı. Siyahi bir karakterle ilgili. Onu biliyor musun, izledin mi?
Yok.
Siyahi bir karakterin beyaz zengin bir aile tarafından kaçırılıp çeşitli işte olaylara uğramasıyla ilgili çok spoiler vermeyeyim. Öyle bir olay yaşanmıştı. Öyle bir olayı anlatıyordu. Sonrasında 2020'de George Floyd olayı yaşandı mesela. Bu korkuyu işleyip gerçi Amerika'da sürekli bunları yaşıyorlar. Yani siyahilerin uğradığı yıllardan
Evet,
beri gelen bir şey var ama Get Out o açıdan farklı bir noktaya farklı bir şekilde anlattı olayı ve 2020'de de bu olayın yaşanması tam tersinden oldu gibi
bazen
düşünüyorum.
ama bu tür denk gelmeler olabiliyor. Mesela çok basit ve alakasız bir örnek ama biraz benzerlik kuracaklar. 2018 yılında bizim Seçkin Sarkoya'nın Türk Kültürü'nde Vampirler kitabının hazırlığını yapıyoruz. Hani çıktı çıkacak kitap böyle hani. Haziran, Temmuz gibi 2018'de. Çok garip iki gelişme oldu. Haziran gibi Osmanlı Vampirleri diye bir kitap çıktı. Salih Fikret Kırgin'in güzel bir araştırması. İletişim yayınlarından çıktı. Ona bakabilirler. O çıktı. Tam da üstüne Çorum'da mezarlıkta ağlayan bir kız histerisi yaşandı.
Oha.
Ve insanlar bir ay boyunca Çorum'daki mezarlıkta ağlayan kızı kovalamaya başladılar. Herkes yayıncılar, YouTuberlar falan korku videoları çekerler oraya gittiler. Bir viral oldu. Sonra bunun üstüne ben birkaç Evliya Çelebi temalı espri yaptıktan sonra Twitter'da bunlar aldı yürüdü. garip bir şekilde kitabın çıkmadan daha bir virali olmuş oldu ki ilk baskı 1-2 yıl içinde falan tükendi mesela. Hani o etkiyle. Bazen böyle garip bir şekilde onun üstüne gelebiliyor yani.
Evet.
Her yayıncı ya da yazar, aa dur böyle bir olay var, dur hadi ben bunun ekmeğini yiyeyim diye hareket etmiyor. Tabii ki sıcağı sıcağına bir ay, bir hafta içinde kitap yazıp çıkarıp yayınlayan fırsatçı yayıncı da oluyor tabii ki de, ama her olayda olmuyor yani.
Yani
Bu
insanlar
denk
şey
gelebiliyor.
böyle tepki veriyor. Böyle tam tersi durumlar işte bu örnek verdiğimiz şeylerde tam tersi durumlar olduğunda işte bunu ya PR için yaptılar ya da işte genelde şey diyorlar işte sinemada bu konular işlendi zamanında şimdi tekrar oldu. İşte bunu zaten biliyorlardı. İşte Simpsonlara çok
Evet.
komplo teorileriyle ilgili tartışılan bir
O
şey oluyor mesela Simpsonlar.
Simpsonlarla ilgili çok artık cılkı çıktı. Kurtlar Vadisi'ne de yapmaya başladılar.
Evet.
Kurtlar Vadisi'ne de yani. Bakın bu dizi bunu göstermiş. Ya dizinin bunu gösterdiği dönemde zaten o vardı yani, konuşulan konulardı. Ama işte insanlar hep bir gizem aramayı seviyorlar ya. Bak burada da şununla karşılaşıyoruz. Bak 3 önyargı saymıştım hemen yayının başında. Bir dördüncü bir önyargı konusu daha var aslında. İnsanlar gizem avcılığını seviyor. Gizem
Evet.
avcılığını seviyor. Ve bu gizem avcılığı, işte gizli olanı saklı olanı bulma dürtüsü, insanların bu fahri zaptiyelik hassasıyla, özelliğiyle birleştiği zaman da, parmak sallama huyuyla birleştiği zaman da her yola, her mecraya uyarlanabiliyor. Biraz da tabii biz bunu daha önceki kayıtlarda konuştuk. Eser ya da emtiayı yasaklamak, aksaklığı aktarmaya uğraşmaktan daha basit geliyor.
Evet.
Dolayısıyla burada biz toplumsal olaylar ve korku derken işin bu boyutunu da göz ardı etmemiz gerekiyor bence.
Şey diyorlar bunu yıllardır sinemada işte işlediler belli bir tema veya konu olsun. Sinemada bunu bilinçaltımıza işlediler. Çünkü toplumu buna hazırladılar gibi böyle
Evet.
tepkiler de oluyor tam tersi örneklerde olduğunda.
Ya işte nasıl bakarsan öyle görürsün diyorlar ya. Anadolu'da bir laf vardır. İşte bir gölge ya da bir karaltı görmeyi görsün diye. Hakikaten böyle hemen insanlar ona hikaye ya da hikmet biçmeyi severler, bayılırlar böyle bir. Arka plan kazandırırlar. Zeki Alasya Metin Akpınar'ın meşhur bir filmi var, Aslan Bacarak diye. Orada da Zeki Alasya çatıdan çatıya gezerken Kasımpaşa canavarı adında bir mitin, bir figürün doğmasına sebep olur ya. İstanbul ahalisinin folklorunu çok güzel yansıtan bir filmdir o aslında. Hoş bir komedi filmidir. Biraz bunun etkisi de devreye giriyor. Bu da aslında başlı başına bir korku öğesi haline geliyor. Bu paranoya.
Güncel bir olayla ilgili bir yazı okumak istiyorum sana. Bunun üstüne
Tabii.
konuşabiliriz. Çok ilginç bulduğum ve hani katıldığım da bir yazıdır. Pandemiyle ilgili ve pandeminin korku sinemasına, topluma etkileriyle ilgili bir yazı. Diyor ki yazıda. Korku sineması 2020'de tarihte en büyük gişe payını normalin neredeyse iki katı ele geçirdi. Ardından 2021'de kendi rekorunu kırdı. Ancak zamanın ruhu içinde artan popülaritelerinin hayatımızda bu kadar büyük ölçekte, bu kadar korkuyla nasıl yüzleştiğimizi ve bunlarla nasıl katlandığımızı anlatıyor olması da mümkündür, diyor. Pandemi, Dünya Sağlık Sistemi'nin altyapısına zarar verdi, siyasi bölünmeleri körükledi ve zorunlu çalışanlar için daha boğucu koşullar yarattı. Korku filmleri ise diğer tür filmlerin yapamayacağı bir şekilde pandemiden kaynaklanan psikolojik tükenmişlik ve kültürel travmanın ardından bir tür katarsis sağlıyor gibi görünüyor. Science Direct tarafından yakın zamanda yapılan bir araştırma, korku hayranlarının ve hastalık derecesinde meraklı izleyicilerin COVID-19 sırasında daha fazla dayanıklılık ve daha az psikolojik sıkıntı sergilediğini öne sürerek bu fikri destekliyor, diyor. Bu çalışmanın ardındaki araştırmacı bilim insanı Colton Scrivener, korku filmlerinin şu ana kadar bu kadar popüler olmasının bir nedeni dünyanın son birkaç yıldır çok ciddi değişimler ve korkutucu şeyler yaşıyor olması, diyor. İster COVID'in kendisinden, ister kapanmalardan veya iş güvenliğinden veya küresel bir salgınla birlikte gelen diğer herhangi bir sayıda korkutucu durumdan korkuyor olun. Dünyada çok fazla korku var. İnsanlar korktuklarında bu duyguların bazılarıyla mücadele için korkunç kurgular arayan büyük bir çoğunluk var. Scrivener, Steven Soderbergh'in 2011 yılındaki pandemi korku filmi olan Contagion gibi filmleri örnek olarak gösterir. Bu film 2020 yılında izleyici sayısında büyük bir artış yaşamış. Contagion gibi filmler yalnızca bulaşıcı hastalıklara yönelik korkularımızı değil, aynı zamanda onlara tepkilerimizi de aşmamıza sembolik olarak yardımcı olan bir korku hikayesi örneği olarak işaret ediyor. Gerçek sonuçları olan bir şeyden korkmak berbat diye devam ediyor. Gerçek dünyada bir şey hakkında korkmak veya endişelenmek iyi hissettirmiyor ve genellikle bu duygulardan kaçınmaya çalışıyoruz, demiş adam. Ama diyor ki kurmaca bir şey ya da eğlence ya da medyadaki bir şey hakkında korkabilir ya da kaygı duyabiliyorsanız, bu kaygının ya da korkunun kaynağı üzerinde biraz daha fazla kontrol sahibi olabilirsiniz, diyor.
Yazarı kim?
Bu yazıyı yazan adam bir bilim adamının araştırmasına dayanıyor. kaynağını atarım.
Şimdi köşe yazısı mı? Hadi bahsedelim.
Tabii tabii öyle bir yazı. Onun kaynağını şu an bulabilir miyim? Hemen bakayım.
Belki seyircilerimiz merak eder. Onun için sordum. Hani Twitter'da mı köşe yazısı olarak belirlendi?
Colton Scrivener'ın kendi sitesi var. Orada da bu yazılarını paylaşmış. Bu alanda korku alanında akademik çalışmaları da var. Aynı zamanda korku filmi yapımcısı olarak da geçiyor ismi. Kendi sitesinde yazıları var. Bir de ScienceDirect.com'a bu yazıyı yazmış. Pandemiyle ilgili olan yazıyı. Oradan okuyabilirsiniz detaylı şeklinde. Ha, bu konu hakkında ne düşünüyorsun? Onu merak ediyorum.
Ya dediği doğru ama şimdi korku üretimini de sadece işte böyle bir dehşet yaşandı da o yüzden korku eserleri üretiyor ya indirgeyemiyoruz. Çünkü aynı zamanda toplumsal olaylardan bağımsız da bir kaçma kaçış hissi. Yani yazdığımız eserler kesinlikle kaçış edebiyatı değil ama yazarın fantastik ya da korku farklı bir kurguya kaçması, sığınması, farklı bir gerçeklik inşa etmesi kesinlikle bir kaçış hissi. Elinde olmadan istemeden bazen isteyerek. Dolayısıyla bunun sanatsal bir tarafı da var bu üretimin. Çünkü evet pandemi dönemi böyle bir korku ilgisi var ama şimdi de klasik vampir hikayelerine dönüş başladı mesela. İnsanlar folklorik korkuyu mesela isimlendirmeye başladılar. Folklorik korkuda en ünlü eserler 2015-2017 bandında verilmeye başladı. İşte Midsommar'lar, The Witch'ler, bu The Wailing'ler falan o zamanlar çekilmeye başladı ama İsmi ne zaman, adı ne zaman konmaya başladı? Gene 2020'lerde Falkarır denilmeye başladı ve böyle bir tür, böyle bir tanımlama yapılmaya başladı. Bir korku alt türü oldu. Hatta Türkiye'de bile gerilim türünde bu türde filmler çekildi. Hadi. Dolayısıyla burada sanatı kendi dinamikleri içerisinde gelişebileceğini de hep göz önünde bulundurmak lazım. Yoksa biz de o paranoyaya kapılırız yani. Bu olduğu için bunlar yazıldı, bu ortaya çıktı diye. Biz birçok şeyi farklı ya da yanlış, hatta yanlış değerlendirmeye başlarız.
Yazıda benim anladığım şey diyor ya, bu dönemde bu korku filmlerinin gişelerin sayısının artması, korku filmlerinin bu dönemde çok fazla izlenmesinin işte sebebini şeye bağlıyor yani. İnsanlar bir tabii ki de escapizm durumu var ama korku filmi izleyenler o dönem bu pandemi döneminden daha az travma yaşayarak, daha az atlatarak psikolojik olarak çıkmış diyor.
Evet,
korku bu filmlerinin böyle bir etkisi.
Bir hobi yani işte bir rol yapma oynaması ya da yazması da bu. Tabii.
Buna katılıyor musun? Peki hakikaten böyle bir rahatlatıcı bir durumu var mı? Hani biz şey diyorduk ya, hani insanlar zaten bir sürü problem var hayatında, bir de gidip hani korku filmi mi, sıkıntılı bir şey mi izleyecekler?
Şöyle diyeyim, yükseklik korkusu çok yaygın bir fobidir belki. Ama insanlar gene de Luna Park'a gidiyorlar ya da Galata Kulesi'ne çıkıyorlar değil mi? Ya ben bile çıktım yükseklik korkuma rağmen. Bunun gibi yani ya insanlar kafayı dağıtmak için izliyorlar ve işte macera ya da gerilim filmi. Düşün, Zor Ölüm serisini izliyorsun. Ya Bruce Willis'in kurtulacağını bildiğin halde 100 bin kere de izlesen gene o heyecanı yaşıyorsun. Ve bazen o kontrollü adrenalini yaşamak için izliyorsun. Zaten insanlar korkuyu neden seven sorusunun yanıtını birçok araştırmacı farklı dönemlerde aramaya çalışmış. Ama bence en kestirme cevap bu yani. Eğlence gene. Kontrollü bir adrenalin arayışı.
Evet, kesinlikle güvenli bir alandasın. Bir de korku filmlerinin kadın izleyicisi kitlesi de çok fazla var.
Evet.
Ben bunu biraz da şeye bağlıyorum. Bu tehlikeli bir durumda kaldığında nasıl bir tepki verirsin veya bundan nasıl kaçabilirsin aslında sorgulamak ve araştırmak olduğunu düşünüyorum. Mesela bir filmde bir katil bir kadını kovalıyor. İşte elinde balta veya bıçak. Kadın evde saklanıyor katilden. Ve yani sen bir seyirci olarak şey diyebiliyorsun lan, hani salak mısın, oraya mı saklanılır, işte şuradan gitmen lazım mı, şu yoldan kaç falan. Öldüğünde de hatta küfür bile edebiliyorsun böyle yani, sinirlenip o karakterin
evet,
verdiği
evet,
o harekete.
Evet, evet.
Hani ben olsaydım mesela oradan giderdim.
Orada öyle yapmazdım.
Hani sana kendini
savunmak. Seni de hikayeler içine.
Kendini sana evet savunmakla alakalı bazı fikirler veriyor ve o deneyimi yaşatıyor aslında. Çünkü onu orada görüyorsun. Gerçek hayatta başına böyle bir şey gelmedi ama orada onu deneyim edip bazı fikirler sana verebiliyor yani.
Ben kapanıştan önce bir duyuruda bulunmak istiyorum. Seyircilerimiz bize farklı konular, bunu da konuşun, bunu da duymak istiyoruz, dinlemek istiyoruz diyorlarsa eğer, sosyal medyadan Mehmet Berk Yaltırık ya da Berkay Sarmacı yazarak, işte bizim Twitter hesaplarımızdan, Instagram hesaplarımızdan, sosyal medyadan bize ulaşabilirler. Buradan ulaştırabilirsiniz yorumlarınızı, eleştirinizi. Tabii Radyo Trakya Uni kısaltmasıyla Instagram, Facebook, Twitter üzerinden de doğrudan radyoya da yazabilirsiniz. Hani istek, şikayet ve yorumlarınızı, konu önerilerinizi bize ulaştırırlar zaten arkadaşlar. Ve güzel olur açıkçası. Çünkü biz böyle farklı zaten bir konu skalası var elimizde, bir başlık listesi var. Ama biz çok cazip bulduğumuz, hoş bulduğumuz konuları da konuşmak isteriz burada. Tartışmak isteriz. O zaman sevgili dinleyiciler, Trakya Üniversitesi Radyosu'nda Kara Ağaç Hayaletleri'nde bu haftaki sohbetimizin sonuna geldik. Haftaya görüşmek üzere, iyi geceler.
İyi geceler.
Kara Ağaç Hayaletleri.